bu bağlamda başka, yani aynı anlama gelen başka bir tekst var mı?
Kıpı var galiba.
Hayır, başka bir yazarda, başka bir düşünürde aynı anlamda kullanılıyor mu? Yoksa bir teke gelmiyor.
Mesela fih dedi Hegel kelimesini kullan, ya şey geldi. Moment. Moment. Ya da işte şey, yani Hegel'in dönemdaşları değil mi bunlar? Şey.
Evet.
İşte mesela bunlar da, evet. Ya da mesela Kant'ta moment kelimesi var mı?
Şimdi moment kelimesi sözcüğü bileşen olarak kullanılıyor. Mesela Freud'da var. En son narsisizmde ya da baskı bileşen gibi kullanıyorlar. Yani bir bütündeki bir momentten söz ediyor örneğin Freud. Ama
bir an, bunlar, yani bir kesit, kesit anlamında mı kullanılıyor?
Bileşen, komponent. Yani kullanılabilir. Bu diyor, bu şeydeki bir momenttir. Yani mesela bilinçaltını çözümlerken orada diyelim işte şey, baskı ya da ön, yani başka faktörler, faktör anlamına da kullanılıyor. Bunlar eğreti. Moment kıpı demek. Yani sözel anlamı o. Kıpı.
An yani.
Zaman süresi. Yani sonsuz küçük zaman süresi demek. Moment o. Hegel'in onu seçmesinin nedeni, yani şey değil, çok daha iyi bir sözcük yok. Bu Hegel'in anlatmak istediği şey ortadan kaldırılmış olan. Yani ortadan kaldırılmış olanın onu aslında şey, hocam, yani normal olarak
o zaman onu diyalektik kurgu içinde öyle kullanıyor.
Tabii yani yöntem şeyde, kavramın bir momenti. Aslında kavramın bütün bu şeyler kavram momentleri. Şey yapalım mı? Müzik kulağınızı rahatsız ediyor ama dürüst kalsın. Moment bütünün şeyleri. Faktörleri diyebiliriz ya da bileşenleri diyebiliriz aynı zamanda, ama bu doğru, yani tam değil. Hegel'in demek istediği şey moment şimdi,
ama o moment değil, komponent yani. Komponent aynı anlamda mı? Komponent yani
o anlamda kullanılabilir diye demedim. Hegel'de öyle kullanılıyor demedim. Onu başkaları öyle kullanıyorlar, momenti. Yani
ama doğru fizik... bir kullanış mı sence?
Tabii, semantik olarak hiç problem değil. Güzel bir kullanış aslında. Yani bu şeyde bütünde bir momenttir denebilir. Yani orada zaman ya da an kastedilmiyor. Bir faktör olarak belirtiliyor. O momentin belirttiği şey neyse. Bir faktör ya da... Yani moment ortadan kaldırılmış olan. Şimdi ortadan kaldırılma ne demek? Esas şey o. Yani onu anlamak gerekiyor. Onu anladığımız zaman ona ne ad vereceğimizin o kadar büyük bir önemi yok. Moment deriz, kıpı deriz ya da başka bir şey deriz.
Onu diyalektik bağlamda söylüyor.
Ortadan kalkma şu demek. Yok olma ve saklanma.
Sublet'ti mi İngilizcesi?
Ama o da anlatmıyor.
Sublet'i de bulamadım ben sözcükte.
Evet. Yani sublet biraz şey, özel
yok
olarak...
Yok olan ve saklanan mı?
Yok olan ve saklanan.
Sublet İngilizce
yani içerilen. Latince'de Hegel burada yine sözünü ediyor. Tollere diye bir sözcük var. Ama tollere şey gibi...
Tollere.
Kaldırmak daha çok. Yani ortadan kaldırmak değil ama kaldırmak, yükseltmek. Ve Cicero'da var o kullanım. Orada da bir ironik şey var. Onu tam detayını şu an alıntılayamayacağım kafamdan. Ama ortadan Türkçe'de ortadan kaldırma sözcüğü Hegel'in demek istediği şey anlamları karşılıyor. Yani ortadan kaldırmada Türkçe'de de şey var. İki anlam var. İki karşıt anlam var. Birisi yok etmek, öteki saklamak.
Türkçenin bilim dili olacağı falan düşünülüyormuş. Doğru mu? Yalnız kökler çok doluymuş.
Kim diyor onu Türkçe?
Yani geçen gün internette karıştırırken bir yerde gördüm.
Bilim onu, dili olabilir.
Bilim dili olabilirmiş de kökler çok doluymuş. Mesela bil, öz, bu gibi kökleri çok doldurmuşlar. Yeni kökler türetmek gerekiyor.
Yani ben...
Yoksa takılara falan dolayısıyla çok iyi bilinmiş.
Ruh bilim çevirisinde hiçbir problemle karşılaşmadım. Yani. Fizik çevirisinde, mekanik çevirisinde evet, falan hiçbir... Problem. Bazı durumlarda şeyden daha iyi. Mesela
daha iyi.
Almanlar Freud şeyi açıklamak zorunda. Instinct'in içsel uyarı olduğunu açıklamak zorunda. Çünkü yabancı sözcük. Ve trip yani o şey de Almanca sözcük de çok şey değil. O itki falan anlamına geliyor ya da dürtü. Ama Türkçe'de içgüdü dendiği zaman zaten iç...
Herkesin anlayacağı.
Yani o içeriden gelen güdü. Freud onu anlatmak için yarım sayfa yazıyor. Türkçenin şeyde de öyle, burada da bilinç mesela ve bilgi arasındaki ilişki. İngilizler onu kuramıyorlar. Yani consciousness ve knowledge. Evet. Consciousness ve knowledge, o kökler ayrı olduğu için İngiliz şeyi göremiyor. Bilinç ve
bilmiyorlar.
Öyle yani bu şey. Onu bilmemek bir problem yaratmıyor. Ama dilin bir üstünlüğü.
Consciousness, knowledge'la tabii alakası yok gibi görünüyor. Hatta ama onun yerine mesela awareness kullansak consciousness'e daha yakın düşünüyor.
Awareness,
farkındalık yani. Farkındalık yani.
O ayrı bir şey.
Consciousness'le daha bir bağdaşır gibi görünüyor ama knowledge'dan uzun bir cümle alakası yok.
Science var mesela, o da şey, ayrı bir kökten geliyor. Değil mi? Knowledge, ondan sonra şey, science ve consciousness. Cognition, o daha da başka bir şey. Evet, bilme. Yani İngilizler takı koyamadıkları için, onlar bir ön takı falan koyuyorlar o kadar. Yani Türkçedeki gibi şey yok, değişik anlamlara götüren takılandırma pek yok. Yani ya görüngü mesela, appear, onlar o Türkçedeki bilgi takısı birçok sözcüğün üretilmesini sağlıyor. Silgi, kılgı, görüngü, bilgi.
Giy takısı.
Giy takısı. Ya Türkçe'de bil kökünden türetilen çok çok fazla şey var.
Sözcük çok doldu.
Ama İngilizce'de yani. Knowledge'dan, know'dan türetmek. Yani mesela bilimi know'dan türetemiyorlar. Bilinci know'dan türetemiyorlar. Bilgiler diyemiyorlar. İşin en şey komik tarafı o. Knowledge diyemiyorlar.
Knowledge zaten çoğul yani.
Doğru yok yani.
Cognitions diyecekler.
Yani de çoğul zaten knowledge.
İşte öyle anlaşılıyor. O yüzden şeye getiremiyorlar. Ve Kant mesela, Kant ve özellikle Kant'ta var. Bilgiler ve bilgi. Yani bunu İngilizler şey, orada kullanıyorlar.
Peki Almanca'da belirli varlık da diyemiyorsun. Belirlenmiş, belirli.
Bestimmt das, Bestimmt sein dersin. Yani Bestimmt sein. Ne diyeyim dersin? Dasein zaten belirlenmiş
var. Oradaki varlık, orada varlık gibi de.
Oradaki varlık. Orada varlık yanlış. Ama şey, oradaki,
orası, oradaki gibi geçiyor.
Türkçenin, Türkçe çok şey, yani şunu dikkatli okuyan birisi, bu şu an henüz okuyamıyorlar ama burada görecekler. Hiçbir şey yok. Yani metni Türkçe'ye getirme açısından hiçbir zorluk çıkmadı. Yani ufak tefek şeyler var. Örtüşme şeyleri var. Yani mesela Türkçe
yani
şeyi anlıyor.
Yani çevirirken sıkıntı çekmiyor.
Hayır. Nicht dasein ya da nicht sein. Nicht sein şey demek. Hayır. Tam sözel olarak hayır varlık. şey çevirirsen, sözel çevirirsen.
Yok var.
Ya da evet ben onu şey yaptım. Orada o onlar uymuyor ki onların uymaması doğal. Yani
varlık.
Olumsuz varlık yaptım.
Evet çok
büyük. Ve olumsuz varlık belki daha iyi şey olarak, estetik olarak
yani
değil.
Olumsuz varlık, yokluk anlamında değil mi?
Ama değil işte. Yokluk dolaysız, olumsuz varlık ise
olumsuz.
Olumsuzlanmış varlık diye düşünürsek dolaylı. Şimdi
hiçlik
dolaysız
diyebilir miyiz peki?
Ne?
Hiçlik.
Nichts. Nichtsein.
Nichts sein'e ben yokluk diye çeviriyorum. O... Ya da negatif varlık. Nichts kullanıyor.
Yani nichts nothingness. Zaman hiçlik, nichts sein dediğin zaman olumsuz varlık.
Onun sana bir bağlam belirliyor. Yani genel
nothingness.
Yani yok, mesela nothingness. Geliyor musun diye sorduğu zaman bir Türk halk dilinde yok diye bir yanıt alabilirsin değil mi?
Hayır.
Hayır anlamına geliyor. Yani bir İngiliz onu anlayamaz. Yani yok ne
gelmiyor.
Not exist falan diye.
Geliyor musun da yok diye cevap vermez tabii ki.
Vermez, veremez. Ama Türk verir onu. Aynı asimetrik durumlar şeyde öteki dillerde var. Yani o yüzden onları kavramı gördüğünüz zaman onları eşitleyebiliyorsunuz ya da köprü kurabiliyorsunuz. Ama şimdi Hegel'de zaten burada onları inceliyor ve yokluk ve olumsuz varlık aynı şey değil. Mesela öz olumsuz varlık.
Ve Türkçe'de de gelmiyorsun.
Moment olumsuz varlık. Onu öyle de düşünebiliriz. Olumsuz varlık ne demek? Olmayan varlık demek. Bu mantıklı geliyor mu? Bu geldiği zaman direkt o şeyi karşılıklığı evet yok
olan.
Ortadan
ama
kalkmış
tabii,
varlık demek.
Ortada yani varken yok olan.
Evet moment bu. Yani moment her durumda olumsuz varlığı anlatıyor. Olumsuz varlık varlıktan farklı bir şey. Varlık olumlu aslında. Orada matematikteki gibi başında artı olmadığı zaman onun artı varmış gibi düşüneceğiz. Evet. Yani varlık dediğimiz zaman biz orada negatifi düşünmüyoruz değil mi? Varlık.
Bunların hepsini kavramsal doğru.
Negatif varlık dediğimiz zaman ya da olumsuz varlık dediğimiz zaman bu yokluktan ayrı bir şey. Yokluk, yokluğun başında da şey var, artı var. Eğer eksi yokluk dersek o zaman şey olur. Yani negatif yokluk dersek, olumsuz yokluk dersek onu çıkarabilir miyiz? Mantık, burada tamamen mantık yapacaksınız. Hiçbir tasarımsal destek ya da bağlantı kurmadan. Düşünün, olumsuz yokluk.
Varlık.
Yani İngilizcesi not not.
Olumsuz yokluk.
Evet.
Olumsuz yokluk varlık anlamına gelmiyor. Geliyor.
Yokluğun olumsuzlanması ne anlama gelir?
Varlık anlamına.
Yani bu aritmetiksel bir işlem değil ama aritmetik işlemin kendisinin kavrama bağlandığını gösteriyor. Yani aritmetikte negatifi negatiflersen
artı çıkar.
Tabii negatifin negatifi diye bir şey varsa o pozitif olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Çünkü negatif olan şey pozitifi ortadan kaldırması gereken şey. Yani olumsuzluk şey değil, nötral bir durum değil. Bir şey olumsuzluğuyla, bir şey olumsuzlanırsa ortadan kalkar. Moment olur. Ve moment olmak...
Yok yokluk gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Evet.
Yok yokluk, varlıktan farklı bir şey ifade ediyor bence.
Dolaysız değil. Farklı, fark oradan geliyor. Evet.
Dolaylı bir şekilde dönülmüş var.
Evet.
Dolaysız olan, öncülü olmayan... Dolayısıyla dolaysız olan varsayım olan aslında bu öz bölümünde sık sık varsayımla karşı
sık sık geçiyor. Ana bölümünde de geçiyor.
Varsaymak.
Ben hep soracağım.
Evet, varsaymak.
Orada çok ciddi bir şey. Ben varsayım diye bahsediyor. O niye?
Tabii. O dolaysızlığı gösteriyor. Yani evet. Onu oraya bağlantısını ben neden yaptığını anlayamadım. Yani
şimdi varsayım derken dolaysızı mı söylüyor?
Elbette. Sayılıyor.
Ama çok ciddi bir yerde söylüyor. Ama varsayım derim hemen sulanıyor.
Dolaysız zaten
yani
varsayım.
Nasıl varsayım olur ya diyorsun yani böyle bu konu içinde. Bunun varsayılması çok saçma.
Şimdi dolaysız olan moment, yani dolaysız olan olumlu olan demek. Bunu düşünebiliyoruz değil mi? Bu zor bir düşünce değil.
Ama dolaysız
olan saltık olan.
Yani o saltık olan demek. Göreceli ilişkisiz olan demek.
Şey doğası itibariyle olumlu olmak
zorunda.
Tabii. Yani dolaysız olan
varsayım aynı zamanda olumlu demek mi?
Evet, tabii varsayıyorsun. Var yani var. Onu ama sayıyorsun.
Ama sayıyorsun.
Evet.
Yani dolaysız olan herhangi bir şey hiçbir şekilde olumsuz olamaz.
Dolaysız
olamaz. Dolaysız. Herhangi bir şey olumludur.
Varsayım da aslında olmayan bir şey varsayım.
Evet, olmayan bir şey varsayım.
Bu da dolaylı aslında.
Saymak olduğu için dolaylı. Dolaylı. Ama onu sen şey yapıyorsun, bir şeyin dolaylılığıyla oraya getirmiyorsun. O kendisi yani dolaysız olarak
kurgu.
Tabii ki varsayım olması onun kurgu olduğunu gösteriyor ama varsayımın semantiği en azından dolaysızlık imliyor. Bir şeyi varsayıyorsun yani onu türetmeden, çıkarsamadan. İşte dolaysızlıkla birebir aynı değil. Ama
bileğinden. Ama öznel de oluyor aynı zamanda. Yani sen varsayıyorsun onu. Yani
tabii.
Özel bir şey.
Tabii.
Yani sağlık olmaktan çıkar.
Çıkar.
Özne oluyor o zaman nasıl
çıkacağız? Dolaylı olur. Çıkamayacağız. İşin içinden çıkılmamasının nedeni yine tek yanlı belirlerinde kalmak.
Öyle mi?
Tabii tek yanlı belirlerinden hiçbirinden çıkamayız. Yani dolaysızın dolaylı olduğunu görmemiz gerekiyor.
Evet, evet.
Yani dolaysızın dolaylı olduğunu gördüğümüz zaman aa bu yanlış falan değil, tersine öyle olması gerekiyor diye düşünmemiz
bu
gerekiyor.
Bu diyalektik değil, kurgu
değil.
Diyalektik
diyalektik destekli kurgu yöntem.
Bu çelişkinin birinci diyalektik dediğimiz şey.
Evet, çelişki.
Yani dolaysızın dolaylı olduğunu gördüğümüz zaman, o çelişkiye düştüğümüz zaman, o dehşet anı denen şey diyalektik.
İlerlemenin de yolu o zaten.
Ne yazık ki.
Jacobi'ye cevap da o.
Bu noktada dehşete düşmeyenler de var. Çünkü kesinlikle reddediyor. Ha. Yani böyle
olamaz diyorlar.
Böyle akıllarla karşılaştım ben çünkü.
Öyle mi?
Dolaylı dolaysızlık dediğin anda herif bitiyor herhalde. Kapatıyor.
Mekanı bitiyor.
Zaten diyalektiği çoğu zaman şey yani bir konuyu çözmek için o şeyin tersini düşünerek olayı ilerletmek anlaşılıyor. Yani bir nesnenin içindeki birbiriyle çelişen iki şeyin varlığı anlaşılmıyor değil mi? Önal Sezer de öyle şey yapıyor.
Tabii canım, ama diyalektik lafının
doğal
bilinçte harcı alem anlaşılması da.
Evet. Yani böyle anlaşılması pek bilinmiyor. Yani ben buraya geldi o kadar.
Hayır, karşıtların birliği olması gerektiği noktası gözden çıkarılıyor. Sanki bir şey var, sonra hani tez, antitez, sentez.
Sentez.
Hani aradan basma
kadar bir şey. Zaman geçiyor da öyle bir sentez geliyor ortaya gibi değil. Mesela bakın bu defterin önü arkası zıt ya birbirine, şu yaprağın. Peki ön olmadan, arka olmadan yaprak olur mu?
Evet.
Ön ve arka zıt ya birbirine.
O şimdi ona Hegel dışsal diyalektik.
Dışsal
diyor. Çünkü Hegel şunu diyor, burası ön mü? Hı. Ön olduğu için arka burası.
Evet. Tabii ki.
Yani burası arka değil. Burası ön ve aynı zamanda arka.
Mantıklı olarak
burası ön, burası arka ve bunlar birdir. Tamam, doğru. Ama bu şey, onlar yani düzeyindeki bir düşünce.
Diyalektik,
önün arka olduğunu hiç görmeyi...
O zaman dünya karşısında kuzey güney falan da yok.
Onlar zaten relatif.
Zaten
yani kuzey güney de olabilir.
Yani güney de olabilir.
Kuzey de olabilir.
Basit evet. Olabilir. Doğu da olabilir.
Fenomen bölümünde şey var. Evrik evren diye bir şey var. Yani bir yerde acı olan öteki yerde tatlıdır falan gibi bir konu var. Ona girmedik daha detaylı olarak ama önün arka olduğunu düşünmek o şey çelişki. Allah'a isyan ettiren şey var. Dolaysızın dolaylı olduğunu anlatmak bence şey çok kolay. Belki provokatif girmemek gerekebilir. Yani, bilmiyorum. Bu şey senin aynen. Karşılaşmanın ne olduğunu bilmeden söylediğim şey. Çünkü dolaşsız da negatif açıkça bulunuyor zaten. Sız eki. Yani dolaşsızın olumlu olması gerekir. Hiçbir şeye bağlı.
Sız eki onu zaten kafada.
Hiçbir ya. Negatif faktörle ilişkili değil. Dolaşsız. Ama dolaşsız dolaylılığın soyutlanmasıyla elde edilmiş olan bir şey. Görmüyor mu? Sız tek takısı.
Evet.
Türkçe'de ne yapıyor?
Bu da Türkçe'nin güzelliği işte.
Tamam, konulmuş. Aslında şey. Almanca'da da var yani. Orada da un geldiği zaman un Türkçe'deki sız.
Mesela.
Tabii. In ya in de
aynı şeyi anlatıyor.
Immediate ve immediate. Yani bütün dillerde var bu olumsuzun çıplaklığı. Açık gösteriyor kendini. Ama analitik düşünce orada o çelişkiyi şey yapıyor, ama geçiştiriyor. Peki.
Aziz, o söylediğinin dışında koyulmuş bir şeyden bahsederken
dolaylılığın
olumsuzlanması sonucu
bir saniye çay mı alacağız?
Buyur, ben...